Herkese merhaba. Neyi neden izliyoruz'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün ismini ne koyacağımı karar vermedim ama büyük ihtimalle Kate'i tüketmek gibi bir başlık olabilir. Bu bölümü araştırırken aslında karşıma çıkan makalelerden biriydi. Bir doktora teziydi bu. Bu isim oradan geliyor. Kate'i tüketmek, Consuming Kate diye bir başlığı vardı tezin. Çok doğru geldi bir anlamda. Hani bütün bu süreçlerden önce, hani yanılmıyorsam 10 belki 15 yıl önce yazılmış bir tez bu. Ama Kate'in hastalığını yeni öğrendik ama öncesinde son haftalarda onun etrafında dönen hem Türkiye'de hem uluslararası basında hem İngiltere'de dönen dedikodular, haberlerin yapılma sıklığını düşündüğümüzde gerçekten de Kate aslında bir anlamda bir isim olarak bir clickbait'e döndü. Ki zaten öyle değil miydi önceden de diye bir soru sorarak aslında neyi neden izliyoruz bu bölümünde neyi tartışmak, neyin üzerine düşünmek istediğimi biraz açmış olabilirim. Evet, herkes aşağı yukarı artık bence duydu olanları. Kate haftalardır ortada yoktu. Bir ameliyat olduğu söyleniyordu. Fakat tam bir haber alınamadığı için merak ediliyordu. Sonra İngiltere'deki Anneler Günü'nde bir fotoğraf yayınlandı. Ve o fotoğrafta bir sürü aslında Photoshop hatası olduğu ortaya çıktı. Çok önemliymiş gibi böyle konuşurken bile komik geliyor ama. Ve bu aslında çok fazla spekülasyona sebep oldu. Yani sanki dünyanın en önemli fotoğrafıymış gibi. Aslında Kate'in 3 çocuğuyla verdiği bir fotoğraf. Bir Photoshop varsa da var deyip geçersiniz değil mi? Hani bir siyasi bir görüşmenin önemli bir fotoğrafı veya böyle bir suçla ilgili bir fotoğraf vesaire değil. Normal bir aile fotoğrafı aslında bu. Ama bu fotoğraftaki Photoshop'lar, işte hatalar vesaire çok fazla spekülasyona sebep oldu ve büyük bir baskı kurulmaya başlandı. Bu süreçte aynı zamanda çok enteresan bir şekilde mesela işte Prince William'la Princess Kate mi nasıl hitap etmem gerekiyor bilmiyorum ama William and Kate diyeceğim. Yani William'la Kate diyeceğim. Onların Instagram hesabında zannediyorum böyle çok birkaç yüz binlik bir takipçi artışı olmuş. İşte tabii ki çok büyük bir medya ilgisi çektiler birdenbire. Ki medya ilgisi demek aslında güç demek ki zaten bunu konuşacağız. Yani bir anlamda çok tartışmalı, çok karmaşık bir olaylar silsilesi izledik ve izliyoruz. Ve ben şunu merak ediyorum. Evet, sonrasında Kate'in çok geçmiş olsun. Kate'in kanser olduğu ortaya çıktı. Bir açıklama yaptı. Anlatılan bu şekilde en azından. Ve işte iyileşme süreci için kendi hayatını, özel hayatını ayrı tutmaya çalışacağı bu süreçte belirtildi işte saray tarafından. Bunlar bir yana çok geçmiş olsun ve umarım iyileşir yani herkes gibi zaten kanser çok zor bir hastalık ama bunları kenara koyduğumuz zaman neyi neden izliyoruz diyeceğimiz belki de en önemli yerlerden biri Royal Family, kraliyet ailesi, İngiltere'nin kraliyet ailesi özellikle. Aslında diğer ülkelerdeki kraliyet aileleri de her zaman ilgi çekiyor ve bunun başka örnekleri de var. Mesela Kardashians, Amerika'nın tırnak içindeki kraliyet ailesi veya Trump'lar da aynı koltuğa oynuyor veya zamanında Kennedy'ler. Yani belli başlı aileler zaten Royal Family gibi bir atamaları olmadığı halde bunun gerekliliklerini yerine getirerek kendilerini Royal Family statüsünde atamaya çalışıyorlar kendi bulundukları konteks içerisinde veya bazen global bir anlamda. Bunun Türkiye'de de eminim örnekleri var. Aklınıza geliyordur hatta birkaç tanesi. Belli pratikleri gerçekleştirerek ve kendini belli bir şekilde konumlandırarak bu bir PR perspektifinden tabii ki aslında bazı bireyler ve aileler bu forma ulaşıp bu gücün replikasını da olsa tatmak ve kullanmak istiyorlar. Dolayısıyla burada çok büyük bir fenomenden bahsediyoruz aslında. Neyi neden izliyoruz sorusu çok kıymet alıyor bence burada. Biz Türkiye'de mesela bunlardan çok uzakta neden kraliyet ailesini bu kadar takıntılı, bu kadar meraklı, bu kadar tutkulu bir şekilde takip ettik ediyoruz her olayda. Yani Kate'in bu kayıp olma olayı değil aslında mevzu. Zaten sürekli birkaç yılda bir bu ilgiyi arttıracak olaylar gündeme geliyor. Bizim çocukluğumuzda zaten Prenses Diana'nın hikayeleri, hayatı, ölümü vardı ve o dönemin en önemli olaylarından biri aslında yine kraliyet ailesini tüm dünyada gündemde tutan ve belki de en popülerleşmelerine katkı sağlayan olaylardan biriydi. Diana'nın hayatı ve ölümü ve arada yaşadığı ve onunla ilgili yaşananlar da aslında bir hikayeydi. Bir prensesin trajedisiydi bir anlamda. Şimdi dolayısıyla ben burada bunu incelemekte çok büyük bir kıymet görüyorum. Ama inanın bana hani bir doktora tezi yazmak lazım gerçekten bu konuyu hakkıyla araştırabilmek ve konuşabilmek için. Bir 15-20 dakikalık bir podcast kaydı değil ama ben elimden geleni yapacağım. En azından şu son günlerde yaptığım bu konuya dair araştırmalarda biraz da akademik tarafta neler gördüm, hangi kavramlar bende bu ilgiyi uyandırdı, biz buraya nereden bakarsak bakış açımızı daha geniş tutabiliriz, biraz buralara çekeceğim konuyu açıkçası. Yani konuyu Kate'e ne oldu, Saray ne yapıyor, o ne tepki verdi, William gerçekten onu aldatıyor mu, işte Prens Harry ne yapıyor gibi şeylerden ziyade neden peki biz bu kadar çok ilgi duyuyoruz üzerinden aktarmaya çalışacağım aslında. Şimdi öncelikle Irving Goffman'ın bir teorisi var karşıma çıkan. Bu konuyla ilgili kimse bağlamamış gördüğüm kadarıyla ama genel olarak celebrity yani ünlü olma hali. Tam celebrity'nin Türkçedeki hani böyle kavramsal isim karşılığını bilemiyorum ama herhalde bir ünlü olma hali olarak tanımlayabiliriz. Celebrity olmak bir anlamda zaten çok araştırılması gereken bir konu. Neden? Eskiden medya yani zaten bence bu gücü medya veriyor. Yani medya topluma, daha doğrusu toplumun gücünü alıyor ve bireylere yansıtıyor. Bunu siyasi figürlere de yapıyor, müzisyenlere de yapıyor, oyunculara da yapıyor. Bunu yüzyıllardır da yapıyor. Eski krallara da yapıyor. Belki çok meşhur olmuş bir doktora da yapıyor. Bir hikaye kahramanı, bir mitolojik bir kahramana da yapıyor. Yani medya unsuru, bir şeyin anlatımı, tekrar edilmesi, hikayeleştirilmesi aslında halkın, toplulukların ilgisini çekip onların enerjisini birleştirip tek bir bireye veya tek bir odağa verebiliyor. Bunu yapan aracı kurum, bu atama kurumu aslında medyanın ta kendisi. Dolayısıyla celebrity ile zaten medyayı ayrı düşünmek imkansız. Yani siz eskiden şöyle düşünelim hani yine İngiltere Kraliyet ailesine örnek verecek olursak çok çok daha öncesinden veya başka bu tarz siyasi figürler diyeceğim. Bugün için siyasilikleri tartışılır ama geçmişte tamamen siyasi figürlerdi sonuçta. Ya da bu doğru mu da bilmiyorum siyasi odak tanımak ama oraya çok girmeyeceğiz. Biz medya odağında kalalım yine. Siyasi mi değil mi kraliyetler o daha çok siyaset biliminin konusu olabilir. Devam ediyorum. Yani kısacası şunu söylemek istiyorum. Portreleri düşünelim mesela işte kralların, kraliçelerin portreleri. O dönemlerde elit sınıfın portrelerinin yapılmasını, bunun ne anlama geldiğini, sonrasında işte heykeller, zaten statüler vesaire, semboller, paraların üstündeki yüzler vesaire. Bunların hepsi birer aslında celebrity sembolü. Yani sizin aklınıza celebrity deyince sadece oyuncular veya böyle işte Kardashianlar gelebilir ama aslında celebrity kavramı çok uzun yıllara dayanan, uzun yıllar değil, insanlığın varoluşundan beri bir şekilde kendini oluşturan bir kavram. Ve bunun da bence aracı kurumu, atama kurumu aslında medya. Yani medya toplumun gücünü alıp celebrity'ye vererek orada bir star yaratıyor. Yani aslında toplumdaki o herkesin dağınık ilgisini alıp, o ışık parçacıklarını alıp, bence onları bütünleştirip, o yoğun ışığın etrafında döndüğü bir insanın etrafına döndürüyor ve o insan bir star oluyor o şekilde, bir celebrity oluyor. Şimdi konuya buradan girdim ama Irving Goffman'ın teorisinden bahsetmek istiyorum. Irving Goffman aslında bu celebrity durumunu bir nevi şeyle kıyaslıyor. Backstage teori gibi bir ismi var bunun. O da şu anlama geliyor. Neden ilgi duyuyoruz ve bu insanlar bu ilgiyi nasıl canlı tutuyor? Şimdi ilgiyi canlı tutmanın en önemli yolu burada iki tarafa ayırmak. Yani backstage ile front stage'i ayırmak. Teoride zaten buradan yola çıkıyor. Ve aslında Goffman herkesin böyle bir ayrımı olabileceğini söylüyor. Ama ünlü insanlarda veya göz önündeki figürlerde, siyasi figürlerde buna dahil, başkanlar vesaire de buna dahil zaten fazlasıyla, bu ayrımın daha da önemli olduğunu söylüyor. Yani aslında çok basit bir şey. Şu an günümüz dünyasında o kadar iç içeyiz ki celebrity kavramıyla. Hepimiz bununla ilgili daha bilgiliyiz ve daha içgüdüsel olarak zaten hissedebiliyoruz buradaki temelleri, işte anahtar kelimeleri. Ama buradaki bu ayrımın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kate olayında da aslında arka planda bir hastalık var, bir aile hayatı var backstage'de yani. Bu backstage'i mümkün olduğu kadar gizli tutmaya çalışmak, bunu kurgulamak, bunu saklı tutmak o insanların hem bir özel hayatı olabilmesi için hem de aslında onların public personalarını yani aslında toplum önündeki gösterdikleri maskelerini, kimliklerini, çizdikleri o portreyi korumak için vazgeçilmez. İnsan kusurlu bir varlık, insan komplike bir varlık, karmaşık bir varlık, insan değişken bir varlık ve insanın kusurluluğunu ve değişkenliğini medya her zaman kaldırmayabiliyor ki Yine Royal Family, kraliyet ailesi, bundan hani tırnak içerisinde nasibini almış bir aile. Diana'nın verdiği röportajlar, en son Oprah, işte Prens Harry ile Meghan'ın verdiği röportajlar. Zaten Prince Andrew'un zannediyorum yakın zamanda Netflix'e çıkacak bir röportaj üzerinden bir filmi var. Zamanında aslında kendi kendini rezil ettiği, açık ettiği bir röportajın hikayesini anlatacakmış film. Bakalım onu gelince zamanda konuşuruz. Çünkü zaten Prince Andrew'da ayrı bir mesele. Kraliyet ailesi içerisindeki skandallar arasında. Yani bu tarz aslında sürpriz röportajlar, kötü giden röportajlar, yanlış devam eden röportajlar insanı vezir değil, rezil ediyor. Ve aslında medya burada da gücünü farklı bir şekilde göstermiş oluyor. Peki buralarda ne oluyor? O backstage ile front stage arasındaki kapı kontrol edilmeden aralanmış oluyor ve backstage'de patlamaya hazır bir durum varsa, o zaman zaten bu public personasını etkiliyor kişinin ve dolayısıyla bir gördüğü ilgiyle beraber bir skandallar ve ilginin daha da devam etmesi ve daha da bu konunun konuşulmasına sebep oluyor aslında. Kate'de de aynı şeyin olduğu bir taraf var bir anlamda. Burada tabii ki bir hatadan veya bir yanlış gitmiş bir röportajdan bahsedemeyiz. Ama arka planda saklanmak istenen bir durumun saklanmasına izin verilmemesi var burada. Şimdi bu Royal Family'nin aslında yıllardır, hani zannediyorum 1953'te Queen Elizabeth'in, Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreninin ilk defa televizyonda yayınlanması, sonrasında kraliyet ailesi üyelerinin düğünlerinin tek tek televizyonda yayınlanması, bunların çok büyük birer aslında reality show eventi gibi, birer reality show gibi gösterilmesi ve kutlanması göz önünde bulundurursak aslında buradaki bakış açısı çok kontrol ediliyor. Zaten yine kraliyet ailesiyle İngiltere basını arasındaki o sözsüz kontrat olarak bundan bahsediliyor. Bir sözsüz kontrattan bahsediliyor. Yani medya ile ilişki zaten her zaman kontrol ediyor. Yani kraliyet ailesi bugüne kadarki gücünü aslında kendilerini gündemde tutmak için medyayı kullanarak bir anlamda korudular. Yani ve şöyle bir laf da var hatta bazı röportajlarda karşıma çıkan ve bazı işte BBC makalelerinde kraliyet ailesiyle ilgili kullanılan bir lafmış bu. Gözle görünmezse kraliyet ailesi hani olmaz. Hani tek yol onların tırnak içinde visible, yani görünür olması aslında. Görünür olmazlarsa ödenen vergiler bir anda bir daha da hızlı bir şekilde bir isyana dönüşür ve bir karşılığı alınamaz. Yani aslında o vergilerin karşılığında kraliyet ailesi sürekli olarak bir, o yüzden Kardashians kıyaslamasını seviyorum, sürekli olarak bir gösteri, bir içerik göstermek zorunda, bir içerik üretmek zorundalar. Aslında sürekli bir yerlere gitmeleri, moda tercihleri, giyimleri, yaptıkları her şey bir nevi bir front stage, buraya yine Goffman'ın teorisine gelecek olursak. Yani bir nevi bir tiyatro sahnesine çıkıyorlar, onu oynuyorlar ve sonra backstage'lerine geri dönüyorlar. Dönemedikleri noktada skandallar birbirine karışıyor ve aslında medyanın o yansıtma gücünü olumlu şekilde kullanmak ve kraliyeti ve monarşiyi korumak varken birdenbire olay farklı yerlere gidebiliyor. Çünkü bu kadar büyük bir gücün elbette ki insanın karmaşık doğasıyla birleşince kontrolsüzleşmesi neredeyse imkansız. Dolayısıyla orada da tehlikeli bir alan var ama büyük bir oyun, büyük bir güç getiriyor medyayla kurulan bu ilişki. Buradan da şuna bağlamak istiyorum hızlıca. Neden bunu bu kadar önemli bulduğuma bağlamak istiyorum. Şu an günümüzde hepimiz Instagram kullanıyoruz ve hepimiz bir şekilde nedir? Yaptığın iş her neyse sen onu gösterdiğin sürece aslında daha çok iş yapabiliyorsun. Bu böyle bir devir. Bence bunu artık çoğumuz kabul ettik. Bununla barışıksınızdır, değilsinizdir. Bu içinize siniyordur, yapıyorsunuzdur, yapmıyorsunuzdur. Kurumsal bir işte sizin yerinize kendi marka kimliğini koruyarak, kendi medya ilişkilerini yöneterek, kendi personasını koruyan bir markanın altında çalışarak bunu yapmak zorunda kalmıyor da olabilirsiniz. Ama eğer bir şekilde kendi işinizi yapıyorsanız, herhangi bir şekilde bence, kendinizi tanıtmanın, kendi personanızı korumanızın, kendi backstage'inizle kendi front stage'iniz, yani sahne ile sahne arkasının ayrımını yönetmenin bir noktada artık bu rekabet piyasasında diyelim, hani bu kapitalizmin geliştirdiği ortamda hem sonsuz olanak bir anlamda, hem çünkü sürekli iş üretebiliyorsunuz, hem de sonsuz beklenti, çünkü herkes bunu yapabiliyor. Ya kendi farkınızı ortaya koymanın ve kendinizi tanımlamanın önemini bence biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi bunu öncelikle masaya yatıralım. Bu kadar bunu konuştuğumuz, tartıştığımız, bununla yüzleştiğimiz bir dönemden geçiyoruz. İyisiyle kötüsüyle her olayda karşımıza çıkıyor. Varlığımız artık bizim sosyal medya üzerinden var. Ama aslında bu yeni bir şey değil. Bu eski bir şeye dayanıyor. Zamanında kralların, kraliçelerin portrelerinin çizilmesine, seçilen elitlerin zamanla bir şey başardıkları zaman onların da portrelerinin çizilmesiyle başlayan bir ünlülük aktarımı, güç aktarımı döngüsünün bugün artık medyanın ulaşılabilir olmasıyla, yani medya aracının ulaşılabilir olmasıyla herkesin gelip bu gücü, bu güçle ilgili hak iddia etmesine geldiğimiz bir noktadayız. Yani herhangi bir insan artık gelebiliyor elit olmaktan bağımsız olarak ve diyor ki ben diyor medyanın gücünü kullanmaya talibim. Medyanın gücünü kullanarak halkın, belli bir kitlenin ilgisini çekeceğim. Oradaki aslında ilgi ışıklarını toparlayacağım. İlgiyi üzerime çekeceğim. Kendime bir ışık halkası oluşturacağım. Bunun bedelini de kabul ediyorum. Bunun işte ön sahneyle arka sahnenin, ya sahneyle sahne arkasının yönetimini de kabul ediyorum. Bu geçiş sürecinin getireceği şeffaflık zorlamasının beni incitebileceğini de kabul ediyorum. Bunu yönetmenin ekstra bir süreç olduğunu da kabul ediyorum. Ama aynı zamanda bunun gücünü kullanmak, bunu bir medyanın aktarımını, hani medya üzerinden halkın gücünün, izleyicinin gücünün aktarımını bir para, bir güç sembolü olarak kullanmaya talibim diyebiliyor herkes şu an. Bunu en başta Instagram üzerinden yapıyoruz ama aslında tüm platformlar buna hizmet ediyor bir anlamda. Medya aslında böyle bir şey. Medya bunun için var. Medya atamalar yapmak için var bir anlamda ve bu isterseniz kraliyet ailesi ve işte BBC'yi örnek alalım veya aslında bir sürü tabloidleri örnek alalım. İngiltere'deki kraliyet ailesinin İngiltere basınıyla kurduğu ilişki veya hatta Amerika'daki basınla kurduğu ilişki üzerinden bu kadar majör temalardan bahsederek de ele alabiliriz. Bir seçim kampanyası döneminde medyanın şekillenmesini de ele alabiliriz. İşte Amerika'daki seçimlerle sosyal medyanın, Facebook'u, datalarının devreye girmesini de ele alabiliriz. Ya da sadece herhangi bir insanın, herhangi bir normal günlük hayatta görebileceğimiz bir insanın medyanın gücünü kullanarak aslında kendisine güç ataması yaptığını görebiliriz. Yani çok günlük bir olayda da bunu görebiliriz. Çok majör temalarda da bunu görebiliriz. Çok yüzyıllar önce de bunu görebiliriz. Hemen şimdi ve gelecekte de bunun dönüşe devam ettiğini göreceğiz. Bir sebepten ötürü ki bence çok uzun yıllar araştırmak gerekir. Gerçekten altında hani biraz daha felsefi açıdan bakılan bir yerden nedir insandaki bunu dürten şey? Yani bu dürtüyü doğuran şey nedir? Neden medya var? Bence bu çok buradan baktığımızda kıymetli bir soru. Çünkü her zaman vardı ve her zaman var olacak. Dönüşecek, dönüştü ve daha da dönüşecek. Kullananlar değişecek, kullanım biçimleri bazen değişecek. Bazen yanlışlar olacak, bazen olumlu taraflar olacak. Ama neden hep medya var? Yani insan doğasıyla el ele giden bir tarafı var medyanın. Belki de kendimizi yansıtma ihtiyacı, o bir kişinin birden fazla kişinin ilgisini toplayabilme arzusu, onu yönetme hali medya olarak aslında bir nevi karşılık buluyor. Belki medya teorilerine biraz daha iyi bakarak işte orada bir hani medium yaratmak deniyor. Hani aslında medyada hani bir medium, bir hani bir aracı, bir platform yaratarak aslında kendini yansıtmak. Bunlara daha detaylı bakabileceğim bir bölüm kaydederim diye düşünüyorum. Zira zaten akademik çalışmalarımdaki ilgim de iyice buraya kaymaya başladı. Çünkü beni gerçekten çok büyülüyor. Bu kadar nasıl içimizden gelen bir dürtü haline gelmiş bu medya döngüsü. Ve dediğim gibi yani sosyal medya hep daha çok tepki çekiyor. Sanki eskiden böyle bir şey hiç yokmuş. İşte şimdi yeni nesilde TikTok'tan iki tane dans videosu çekerek işte insanlar çok ünlü olabiliyormuş, çok para kazanabiliyormuş gibi bir kızgınlık söz konusu. İnsanlar bu kadar hızlı değişen ve bu kadar hızlı güç elde edebilen ve insanlara bakıp hayret ediyorlar. Yani bunu elde edemeyenler elde edenlere bakıp hayret ediyorlar. Nasıl diye. Çünkü biz şeye çok alışmışız bence insanlar olarak, yani toplumlar olarak, yani hatta çok yüzyıllardır bir süreçte. Güç sanki sadece birilerine verilen bir şey. Ve dolayısıyla medyada sadece onların hizmetinde olan bir şey. Yani medya nedir aslında? Hani bir kralın ulaşacağı insan kitlesiyle bir manavın ulaşacağı insan kitlesinin bundan işte 400-500 yıl önce aynı olmamasıyla alakalı belki de. Ama şimdi bu aynı olabilir aslında. Çünkü platformlar demokratikleşti bir anlamda. Yaygınlaştı ve güç artık daha kolay dönüşebiliyor, daha kolay el değiştirebiliyor, daha kolay bir yerdeki birikimi artabiliyor ve bu çok büyüleyici bir şey bir anlamda. Bunun da tabii ki yani kontekstini değerlendirmek bambaşka bir konu. Yine oraya da çok girmek istemiyorum. Olumlu, olumsuz vesaire olarak bir şey söylemiyorum. Ama bunun varlığını kabullenmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve illa bunu böyle negatif bir şey gibi lekelemenin aslında bizim ne kadar önceden beynimizin yıkandığını, işte o insan güçlü çünkü şöyle, şu insanda bu hak var çünkü bu aileden geliyor gibi gibi yargılara ne kadar bağlı olduğumuzu aslında bence gösteriyor. Ve kraliyet ailesine yine dönüp dolaştığımızda bunun çok meşhur bir örneği. Çünkü kraliyet ailesi neden kraliyet ailesi? Neden varlar? O güç ataması kimden geliyor? Aslında dinsel bir arka planı var. Aynı zamanda tarihsel bir güçlendirmesi var. Ama şu anda günümüzde onlar kendi geçerliliklerini koruyabilmek adına bu güç atamasını sürekli gördüğünüz gibi medyadan tazeliyorlar. Ve tam da buraya geliyoruz. Onların bu medyanın tazelemesine, o gücü sürekli olarak tazelemesine ihtiyaçları var. Ki bu bahsettiğimiz aslında kraliyet ailesi belki de celebrity temasının, ün temasının, bununla gelen gücün ve medyadan bunu, medyayı kullanarak bunu yapmanın en kalıplaşmış ve modern örneği diyebiliriz. Yani tarihten beri devam eden ve şu an hala bu kadar geçerli olan belki de tek elimizdeki fenomen, olgu, kraliyet ailesi. Kardashianlar ve diğer aileler ve bu arada çok önemli başka bir detay daha var bence. Aile. Farkındaysanız aile lafı ne kadar çok geçiyor. Yani bir bireyin o ünü kullanması var. Bir de bir ailenin o ünü kullanması var. Diğer bölümlerimi dinlediyseniz Neyi Neden İzliyoruz da sık sık dizilerdeki aile anlatımının nasıl aslında izleyiciyi bağladığını ve ne kadar mesajları vermekte efektif olduğunu vurguluyorum. Yani bence aile Türkiye'de de çok önemli. Dünyada da farklı farklı ülkelerde veya global olarak da İngilizce üretilen içeriklerde herkese hitap eden aile çok güçlü kullanılan bir konsept aslında. Bu bir konsept, çalışılması gereken, anlaşılması gereken, bir şeylere hizmet eden aslında bir konsept. Ve baktığımızda da yine bu celebrity olma dünyasında aile olduğunuz zaman sanki güçler birleşiyor ve Fantastic Four gibi hani veya Royal Family gibi veya Kardashians gibi güçlerini birleştirerek bir şekilde medyanın o güç atama halini daha da güçlendiriyor diyebiliriz aslında. Tüm bunlar bana çok enteresan geliyor. Yani bir sürü soru sorduk ama doğru düzgün cevap vermedik gibi hissediyorum. Bir anlamda da bazen soruları sormak cevap verebiliyormuş gibi yapmaktan daha önemlidir. Hepimizin kafasında yeni sekmeler açar diye düşünüyorum. Ben en azından soru sormayı her zaman cevap bulmaktan daha çok seviyorum. Cevap bulmaya çalışmak çünkü çok daha güzel ve besleyici bir yol olabiliyor. Bunları hani böyle toparlayabilirim aslında. Daha fazla söyleyebileceğim çok fazla şey var ama ne bu bölümü o kadar uzatıp sizi sıkmak isterim. Günün sonunda bu tüketilecek hızlı bir içerik. Ne de hakkını vermeden, daha da araştırmadan, daha da derinleşmeden belki aylar, belki yıllar boyu bu konuyu deşmek isterim. Zannediyorum ki gerçekten doktoraya giden yolda benim de arkadaşım olacak bu durum. Ama yani özetle şunu söyleyebilirim ki ünlü olmak kavramı yeni bir şey değil. Sosyal medya bunu hızlı ve ulaşılabilir yapıyor. Ama aslında bugün kraliyet ailesinde duyduğumuz ilgi, bu kadar herkesin Kate'le ilgilenmesi, kraliyet ailesinin medyayı kendi güçlerini tazelemek için kullanmalarının bir sonucu, bir işin sonucu. O arka sahne arkasıyla sahne önünün ayrılamadığı yerlerden birine tanıklık ettiğimizde o büyülü kapıdan hemen arkaya geçmek istiyoruz. İnsanlar olarak bulduğumuz her fırsatı kullanmak istiyoruz. İzleyiciler olarak, toplum olarak aslında. Çünkü aslında hepimiz sahnede tiyatroyu izlerken arka planda sahnenin arkasında ne olduğunu merak ediyoruz. Ve bilemememiz, onun gizemli tutulması yine kraliyet ailesinin yıllardır başka bir başarısı. Kraliçe Elizabeth'in çok iyi yaptığını söyledikleri bir şeydir. Konudan konuya atlıyorum ama hayatı gizli tutmak neydi? Şikayet etme, açıklama yapma gibi bir kuralı vardı. Yanılmıyorsam yine böyle çok hani İngiltere basında sık sık tekrarlanan işte Kraliçe Elizabeth'in çok iyi yaptığı söylenen bir şey. Bunu sağlayarak aslında mesela kraliyet ailesi yıllardır hem o gizemli havalarını korudular ama hem de sahne önü vakti geldiği zaman kıyafetleriyle, duruşlarıyla, egzersizleriyle, yani yaptıkları her şeyle aslında varoluşlarıyla, katılmayı seçtikleri etkinliklerle o gizemlerini koruyup ama aynı zamanda da bir gerekli performansı sergilediler. Eğer o performansı sahne önünde sergilemeselerdi bu güçleri bugün asla ve asla kalmazdı. Özellikle de bu insanların aslında harcadıkları paranın bir halka ait olduğunu düşünecek olursak bir bakış açısıyla. Yani burada İngiltere'de nüfusun çoğunluğu bildiğim kadarıyla %60'larda yanılmıyorsam. monarşinin aslında vergileri kullanmasının iyi bir şey olmadığını düşünüyor. Bunu teyit ederim ve böyle değilse düzeltirim Instagram'daki paylaşımlardan. Ama böyle olduğunu düşünüyorum, yani birkaç kere karşıma çıkmıştı. Yani özetle bu şekilde vergilerden ve aslında sömürü, en önemlisi konuşmadığımız en önemli kısım, ciddi bir sömürü tarihine dayanan bir güç birikiminden bahsediyoruz. Böyle bir kurumun aslında bugün hayatta kalması için medyayı bu kadar iyi kullanması kaçınılmazdı. Ve kullandılar ve kaldılar ve şu anda da genç nesilleriyle beraber hala hani bu son olayla mesela işte Instagram üzerinden bir video yayınlanarak açıklama yapıldı. Takipçiler arttı. Tüm dünya birdenbire William'ı ve Kate'i konuşur oldu. Baktığınızda evet, hani bireysel bir trajediden bahsediyoruz ve çok geçmiş olsun tabii ki, kesinlikle yani. Ama bir taraftan da o bireyselin ötesinde burada bir yine güç atamasını görüyoruz arka planda. Sosyal medyanın, medyanın gücünü kullanarak, ki sosyal medyayı ayırmaya da gerek yok çünkü medya belki de her zaman sosyal olan bir şeydi zaten. Ben bunu söylemeye çalıştığım şey özetle bu. Kraliyet ailesinin çok ciddi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Medyanın gücünü kullanarak bugün hala geçerli kaldıklarını düşünüyorum. Bunu yaptıkları için de bize iyi bir örnek teşkil ettiklerini düşünüyorum. Medyayı analiz edebilmek anlamında ve kendimizi de bu yapılar aracılığıyla sorgulamak ve anlamak ve geliştirebilmek anlamında. Neyi neden izliyoruz konseptinin çok geçerli olduğuna inanıyorum. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkürler. Dediğim gibi daha saatlerce konuşabilirim bununla ilgili ama belki de birkaç parti daha yaparım bu konuya dair ve farklı farklı başlıklara değiniriz. Eğer bu bölümü sevdiyseniz Neyi Neden İzliyoruz serisinin diğer bölümlerini dinlemeyi unutmayın. Eminim onları da seveceksinizdir. Kendine Ait Pod'u podcast'in Spotify, Google ve Apple Podcast platformlarından hem bu seriye hem de benim diğer başlıklar altında ürettiğim başka alt serilere ulaşabilirsiniz diyorum ve size çok güzel bir hafta diliyorum. Sevgiler.